İyi akşamlar, Nabız'a hoş geldiniz. Çoktandır İlkan'la baş başa program yapmamıştık. Bugün baş başayız, konuğumuz yok. Ben de tabii siyaseti çok yakından takip etmeye çalışıyorum ama biraz yoğun olduğum için pek fırsatım olmuyor. Biraz İlkan'a da o merakla, ilgiyle soracağım aslında neler olup bittiğini ve ne düşündüğünü. İlkan, nasılsın öncelikle?
İyiyim Beril, sağ ol. Sen nasılsın? Sağlığın
Ben de
sıhhatin
iyiyim.
yerindedir inşallah.
Yerinde gayet iyiyim. Şimdi İlkan, yani biraz işte ittifaklar netleşti, seçim havasına hafiften girildi. Tam anlamıyla olmasa da benim anladığım biraz da Ramazan'ı sakin geçirmekten yana iki tarafta. Hani iki taraf derken ana iki ittifaktan bahsediyorum. Ve ton henüz sertleşmedi ama zaten Millet İttifakı tarafında, yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu nezdinde bir yumuşak, agresif olmayan bir ton seziyorum ben. Bunu da seçim kampanyası sürecinde devam ettireceğini düşünüyorum. Bunu sürekli vurguluyor. Biraz önce Halk TV'deydi. Yine ben, yani ne kadar sakin olduğunu, bu süreci sakin yürüteceğini aslında bir anlamda dile getirdim. Ama tabii 2 gün önce yanılmıyorsam İyi Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun bir açıklaması oldu. Bu HDP ile ilgili, HDP'nin işte aday göstermemesi bir anlamda işte ittifaka destek vereceğinin göstermesi üzerine bir tepki doğdu. Bu çıkışları nasıl değerlendiriyorsun? Bu çıkışlar sence artacak mı? İleride bu tür başka çıkışlar görecek miyiz ittifak ortaklarından, özellikle İyi Parti'den? Çünkü hani en son Meral Akşener'le olan kırılmadan sonra bir araya geldikleri zaman hani artık bu tür çıkışlar olmayacağı havası doğmuştu. Hani artık seçime el ele beraber giriyoruz havası doğmuştu. Sence bunlar ne kadar önemli? Gerçekten ittifaka ne kadar zarar verebilir? Millet İttifakı'nı bir anlamda Cumhurbaşkanlığı nezdinde destekleyecek Kürtler açısından ne ifade ediyor? Biraz onları sormak istiyorum.
Şimdi hızla tek tek bakalım. Dediğin gibi siyasetin ve gerçek siyasetin açıkçası çok net taraflarıyla açıktan nispeten daha açıktan yapıldığı ve bir şeylerin değiştiği gerçekten. Çünkü siyasette şöyle bir şey oluyordu belli zamanlarda. Biz bir yıl boyunca belli seninle karşılıklı yayınlar yapıyorduk ve bir yıl boyunca aynı şeyleri konuştuk seninle. Aynı şeyleri, aynı şeyleri. En sonunda sen de benim yayınlara gelmemeye başladın. Konuk aramaya başladık. Biraz daha değişiklik olsun falan dedik böyle. En son haber peşinde İstanbul'u terk ettim. Yani o kadar aynı şeyler oldu ki sonuçta biraz bir şeyler değişsin istedik en sonunda. Fakat bugünlerde gerçekten her gün gerçekten bir şeyler değişiyor. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nda TİP'le HDP arasındaki en ufak bir mesele bile aslında gerçek bir mesele bakıyorsunuz orada. Yani hani Antakya'da, Hatay'da kim aday olacak? Hangi parti? Ciddi bir mesele gerçekten. Hangi partinin oyu? Veyahut da oradan sonra bakıyorsunuz İYİ Parti'nin ittifaktaki yeri. Milletvekili listeleri çok önemli. Gerçekten çok önemli. Aday listeleri. Aday listeleri nasıl ittifak pazarlıkları yapılacak tek tek? Şu an mesela İYİ Parti'nin benim çok ciddiye aldığım bir ön seçim. Tam olarak hakim teminatlı bir ön seçim değil. Ama partinin teşkilatlarının yapacağı bir ön seçim. 18 ilde İYİ Parti karar aldı. 18 ilde ön seçim kararı almak demek, 18 ilde aslında herhangi bir ittifak ortağıyla beraber bir ittifaka girmemek demek aynı zamanda. Yani ön seçimin adı çok güzel ama başka bir anlamları da var bugünlerde. Yani bu noktalardan bakıldığı zaman hele hele şimdi hep beraber yarın oturacağız. Hepimiz aday adayları listeleri üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Aday adayları sayısını değerlendireceğiz. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki benim çok sayıda yakınım Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki aday adayı sayısının azaldığını söylüyordu. Hakikaten azaldı mı? Aday adaylığı süresinin uzatıldığı, beklenen sayıda talep olmadığı için o sürenin uzatıldığı söylenmişti. CHP'de sayıların yüksek olduğu söyleniyor mesela. Gerçekten bunlar böyle mi? Şimdi rakamlar da çok net değil. Hepimiz afaki olarak sağdan soldan bir şeyler duyuyoruz ama öğrenmek lazım. Şimdiye kadar bir iki enteresan isim dikkat çekti. Tahir Elçi'nin değerli eşi. İşte o Ayşe öğretmen çocuklar ölmesin diyen beyaz şovda Yeşiller ve Soldan. CHP'den Tahir Elçi'nin eşi aday oldu. Onun dışında Gökhan Zan İYİ Parti'den aday oldu biliyorsun. Yani Ünal Karaman mesela Konya'dan İYİ Parti'den aday oldu. Böyle enteresan isimler var. Bu enteresan isimlerin dışında da başka enteresan isimlerin olduğu söyleniyor. Ve mesela ciddi sayıda bürokrat. Bu konularda enteresan bir kriterdir. Buradan izleyicilere söyleyelim. Mesela çok fazla bürokrat istifa etti mi? Hangi yerler için istifa ettiler? Bence önemli bir kriter. Mesela benim çok dikkate aldığım bir şey vardı. Eski Anayasa Mahkemesi üyelerinden bir tanesi birkaç ay önce Deva Partisi'ne katıldı mesela. Yani birkaç partilere katılan insanlar Anayasa Mahkemesi üyesi emekli oldu ve Deva Partisi'ne katıldı. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi üyesi, emekli Anayasa Mahkemesi üyesi bir partiye sıradan bir üye olmak için katılmaz. Yani bu da enteresan bir şey. Bence önemli bir şey. Ya yani böyle baktığınız zaman size gelecek Türkiye'ye dair bu aday adaylığı sıralamaları bayağı bir şey gösterecektir. Yine aynı şekilde CHP'de mesela Selin Sayık Böke aday olmadı. Demek ki bak yani şimdi burada biraz böyle şeyler de var. Bunun gibi noktalara bakacağız biz, öyle söyleyebiliriz. Yani en azından bakan olmayı hedefliyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi önemli vekil aday olmayacak tahmin ediyorum ben ve onların niyetlerinin bakanlık olduğunu açık. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu birazcık da elini rahatlatmak için bakan olacak da insanların hiçbirisinin asla vekillikten istifasının yasak olduğunu falan söylemişti. CHP öyle bir karar aldı. Prens. Çünkü vekillik sıralamasında ciddi bir sıkıntı olacak mesela. O yüzden yani biraz böyle enteresan denklemler var. Şu an dikkatli izlemek lazım. Her gün ilginç bilgiler çıkıyor ortaya. Her gün bir şeyler değişiyor. İyi Parti konusunda haklısın. Ağır Aliyoğlu gerçekten sert bir açıklama yaptı. Yani bana kalırsa kendi açısından tutarsızlıklar barındıran bir açıklamaydı. Onu da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasındaki ilişki dün kurulmadı. Yani açıkçası veyahut da şöyle söyleyeyim. Mansur Yavaş mesela Ankara'da HDP'lerin oylarını alarak belediye başkanı oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'nu geçtim. Yani ve buralarda da İyi Parti'nin gayet yakın ilişkisi var mesela. Ama bir kısım insan şunu söyledi. Ağır Aliyoğlu'nun kendi şahsi siyasal çizgisinin bir yansıması olacağını söylediler. Hakikaten Ağır Aliyoğlu bildiğim kadarıyla vekil adayı olmayacak. Bunun verdiği rahatlıkla, o kararı vermenin rahatlığıyla bu açıklamayı yaptı. HDP'nin aday çıkartmadığı gün bu açıklamayı yaptı. Kendince de bir strateji seçmeye çalıştı. Bilemiyorum, kendine bir siyasi yol çizebilir mi? Çünkü daha önce bir Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı hevesi vardı Ağır Aliyoğlu'nun. Pek başarısız olmuştu. Benzer heveslerinin olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bir noktaya gelebilir mi? Pek de zannetmiyorum. Yani biz Ağır Aliyoğlu'nu bundan 4 yıl önce tanımıyorduk. Ya 4 yıl sonra tanır mıyız bilmiyorum. Belli olmaz bazı şeyler. Zaman bize gösterecek. Devam edelim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önemli isimlere bakmak lazım. Onlar önemli. Bunun haricinde evet ilk anketlerde Muharrem İnce yüksek çıktı. Bir de onu da eklemek gerekiyor. Muharrem İnce'nin çok beklenen
Muharrem
ötesinde.
İnce ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Muharrem İnce geçen gün de işte Teke Tek'teydi. Şeyi iddia ediyor. Yani ben AK Parti'den oy alıyorum diyor. Fakat AK Parti'ye oy vermesi beklenen özellikle gençlerde ve vermeyen AK Parti'ye vermekten vazgeçen işte artık AK Parti'ye vermek istemeyen gençlerle konuşulduğunda Muharrem İnce yani AK Parti cenahında en çok antipatik bulunan isimlerden biri. Yani Muharrem İnce gerçekten senin gözlemine göre ve bilgine göre kimlerden oy alıyor? Yani gençlerden olduğunu duyuyoruz. Farklı kitle, milliyetçi kitlelerden olduğunu duyuyoruz. Muharrem İnce gerçekten kimden oy alıyor? Hangi kitlelerden?
Şimdi araştırmalara göre 2-3 pozisyondan oy alıyor. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na tepkili, ulusalcı ve milliyetçi kaygıları olan, Atatürkçü kaygıları olan, milliyetçilik, Atatürkçülük, ulusalcılık arasında bir noktada medyayı yoğun takip eden, Twitter'da vesaire, Facebook'ta yoğun mesai harcayan, işte bu gazeteleri alan, birazcık daha ekstra politik bir orta yaşlı kitle var Muharrem İnce'ye yönelebilecek. Bunun yanında ama beklenmedik. Ancak şunu da söylüyor aynı analistlerin birçoğu da bu kitle için şunu söylüyor. Bu kitle evet tepkilidir. Evet rahatsızdır ama politik olarak da bu kitle o kadar Recep Tayyip Erdoğan karşıtıdır ki Kemal Kılıçdaroğlu ondan nefret etseler de en son dayanamazlar. O kalpler gider Cumhuriyet Halk Partisi altı okun altına mührü vurur diye düşünüyorlar. Şu an öyle, ciddi kesin bu. Yani Muharrem İnce'ye oy verdiğini söyleyen kitlenin bir kısmı böyle olduğunu söyleniyor. Şimdi burada bu kısım çok enteresan değil. Burada birazcık da beklenen bir kısım. Bir kısımda şu var. Tam CHP'li değil. Bu anlattığım kitlenin birazcık daha sağında olan, biraz İyi Parti'nin yaşadıklarındaki, İyi Parti'nin gelgitinden etkilenerek Muharrem İnce'ye yönelmiş bir kitle var. Kitle biraz daha İyi Parti. Yani diğer kitle daha CHP'li bir kitle. Ama burada daha İyi Parti bir kitle. Bir de esas tartışılan, bize ilginç gelen, hepimizin bu nedir dediği, şaşırtan. Yani ben kendi adıma, ben geçen hafta TikTok indirdim. Yani ben TikTok kullanıcısı değildim. Herkesten böyle yani TikTok videolarını Instagram'a düşünce falan takip edebilen bir insandım. Öyle söyleyeyim yani açıkçası. Ve oradan TikTok indirdim. Merak ettim çünkü kim bunlar? Yani nasıl bir video yayılıyor? TikTok nasıl bir yer? Oradaki atmosferi biraz anlamaya çalıştım. Şimdi gerçekten gençler. Hep beraber oturduk. Saatlerce halka röportajı izledik. Yani açıkçası 5 saat, 10 saat falan halk röportajı izlediğiniz zaman böyle bir yandan bir noktaya geliyorsunuz ki saç tıraşından Muharrem İnce'ye oy verdiğini anlıyorsunuz genç açıkçası. Yani biraz öyle bir durum var yani. Hakikaten belli bir berberlerde falan bir Muharrem İnce filtresi var, onu görebiliyorsunuz yani. Orada bir çocuk geliyor böyle, va diyorsun, İnce diyorsun, İnce hakikaten yani. Hani öyle bir durum var. Şimdi orada öyle bir saç tıraşından Muharrem İnce'nin oyunun gelişini anlayabiliyorsunuz. Bu arada tabii yani berberleri de kınıyorum bu arada yani. Hakikaten yakışıklı genç çocuklar var, bu kadar yapmasınlar yani, hani onu da söyleyeyim bu arada. Neyse yani gerçekten de orada bir genç kitle var. Genç kitle var ve bir genç kitle de bir ince sevgisi var ve bu daha bir kısmı apolitik yine bunların. Bir kısmı bir tık daha politik. Yani apolitik olanlarla politik olanların arasında da bir bağ var. Burada birincisi Kemal Kılıçdaroğlu sıkıcı geliyor insanlara. Yaşlı geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baktığınız zaman mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an beni şu an kapat gözünü ve bir düşün mesela Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu pazarda yürüyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu teyze sarılır. Ekrem İmamoğlu teyzeye daha fazla sarılır. Hatta millet ya bu kadar sarılma falan diyorlar artık Ekrem İmamoğlu, ama adamın hali öyle yani, anlatabiliyor. Daha fazla temas. Temas bağımlısı yani. Hani öyle bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu bir teyze sarılsa Kemal Kılıçdaroğlu elini ayağını nereye koyacağını bilemez. Yani öyle bir insan aslında. Daha bir çekingen bir insan. Yani bu daha hani o halktan kopukluk falan değil. Karakter öyle yani açıkçası. Orada böyle bir insan. Veyahut da şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu Adana'ya gitse Adana'daki sivil toplum örgütleriyle görüşür. Şimdi Ekrem İmamoğlu Adana'ya gitse Adana'daki sivil toplum örgütleriyle o da görüşür de bir Adana'da bir pazara da gider. Yani şimdi, ikisi arasında bir farklılık var orada. O işte siyaset yapma biçimleri arasında ve bu ya gençlerde de o fark ediyor. Şimdi mesela Muharrem İnce'nin o dans hareketi tam bu durum aslında. Yani hani sıradan sokaktaki insanla hareket. Ve orada şunu hissediyorsunuz. Biraz beni böyle çok inceci diyorlar ama ya orada değilim ben inceci falan yani açıkçası. Buradaki şeyi görmeye çalışıyorum. İnsanlar orada ne görüyorlar? Bir, gençler siyaseti sahte görüyor. Bana ve bizim gibilere İnce'nin vasat ve bayağı gözüken şeyleri onlara hakiki gözüküyor. Yani biraz aslında Donald Trump'ın yaşattığı şeylere benzer bir şeyin biraz değişiğini yaşıyoruz yani. Yani bizim gibilere basitlik gibi gözüken, bizim gibilere bayağılık gibi gözüken şeyler oraya hakikilik olarak geçebiliyor. Yani orada her şeyin planı. Yani düşünün, altılı masa metinleri var. 2000 küsür maddede anlaşmış 6 tane parti. Ya 2000 tane, 2000 küsür madde kim yazdı da nereye altı, kim okudu altına imza attı yani hakikaten. Yani Ali Babacan'ı okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Şimdi deprem olmuş, 250 maddelik bir plan daha hazırlamışlar. Yani hakikaten Deva Partisi'ne kolay gelsin yani. İnanılmaz çalışıyorlar. Ya ben ya sen bir gazetecisin, bak düşün, bir makale yazmak ne kadar zor. Deva Partisi maşallah takır takır çalışıyor yani. Hani hakikaten, ama şu var, bunların gençlerde yarattığı şey de şöyle bir şey var. İnsanlar da işte Muharrem İnce diyor ki yapacağız edeceğiz işte uzay madenciliği, füzyon falan. İşte birkaç kilit kelimeyle iş geçiştiriliveriyor ve insanlar aslında onunla tav alabiliyorlar. Onunla tavlanabiliyorlar diye düşünüyorum. O tarafları var işin. Bu kalıcı mıdır? Emin değilim. Kalıcı değil şu an yani. Bence o kadar kalıcılık göremiyorum. Bir de İnce'nin performansında ve siyaset, zaten şöyle bir şey var. Şimdi siyaset benim kanaatime göre 3 zeminde yapılıyor. Birincisi gerçekten halk. Yani sıradan halk. Bu halk dediğimiz işte sen de varsın, ben de varım. O işte berber faciası gençler de var, yaşlı teyzeler de var. Hepimiz o halkın içerisindeyiz. Bir diğeri ama böyle orta düzey elitler. Orta düzey elitler mesela kimler? İşte senin gibi gazeteciler. Mesela partinin il başkanları. Atıyorum bir yandan bürokratlar. Bu insanlarla iyi temas kurması gerekiyor bir insanın. Yani orta düzey insanlarla işte. Mesela gazetecilerle, bürokratlarla, valilerle, ona benzer partinin yetkilileriyle ve üyeleriyle olan teması. Bir de tabii daha büyük makro politika. Orada da bir siyasetçinin dünyadaki gidişatı görmesi gerekiyor. Yani nedir? Dünyada globalleşme mi var? İşte atıyorum Orta Doğu projesi mi oluyor? Avrupa Birliği mi? Avrasyacılık mı? Veyahut da global bir pandemi kriz var veya üretim krizi, tedarik zincirlerinde sorun var. İşte ham madde fiyatları artıyor, petrol fiyatları. Yani bunun böyle bir dengeleri de görmesi gerekiyor siyasetçinin. Veyahut da işte atıyorum anti-emperyalizm, işte sömürgeler bağımsızlık kazanıyor vesaire. Şimdi mesela yani düşünün, bütün bunlara ihtiyaç var. Şimdi Muharrem İnce de açıkçası sıradan bir halkla bir temas var. Ama oradan ilerlediğiniz zaman mesela bugün şunu gördük. Bugün mesela imzalar atılıyor. Örgüt yok. Yani imzaları attırmak için il başkanına ihtiyacınız var sizin. Yani çok basit bir şekilde. Şimdi geçen seçim zaten 2018 hepimizin aklında. Yani Meral Hanım ilk günden 120 bin imzayı toplamıştı. İkinci gün Temel Bey yine 100 bin imzaya geçmişti. Şimdi bütün bunların ötesinde açıkçası yani İnce orada sınırlanıyor. Ve zaten bakın dikkat edin. Kemal Bey'in de biraz siyaseti İnce ile olan görüşmesini erteliyor. Çünkü İnce'nin yorulacağını tahmin ediyor Kemal Bey açıkçası. İnce popülerken görüşmeyecek İnce ile. İnce ile görüşecek. Dediğin gibi o abi falan filan. Şu an ama İnce şu an giderek Fatih Altaylı karşısında bir şeyler yaşadı. Hafif darbe yedi. Bugün imzalarla darbe yedi. Aslında o anketlerde kimi iddialara göre %10'u aşan 15'ler 16'lara gelir. Kimi iddialara göre %5'lerde kalan ama bir şekilde o altılı masa krizinde yükselmiş İnce'nin en düştüğü anda Kemal Kılıçdaroğlu karşısında pazarlığa gelecek. Muhtemelen anlaşırlar. Anlaşmazlarsa da muhtemelen en az zarar verecek noktada olayın sönümlenmesini sağlamaya çalışacak Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Yani orada da
İnce'nin imzası ne durumda şu anda?
50 bini geçti. 2 günün sonunda İnce'nin imzası. 51 bin falan civarında diye hatırlıyorum. Ben yoğun takip ettim.
Erbakan'ın
Yani konuşalım. Ya ilk gün 28 bin imza, ikinci gün 22 bin imza falan gibi bir şey vardı yani. Hani 23 bin civarı, o civarda yani 28, 5 bin azaldı ama 20 binin üzeri seviyede imzalar atılmaya devam ediyor.
Fatih Erbakan'ın
Fatih Erbakan daha az. 48 bin, 50 binin altında ama hemen hemen aynı seviyelerde imzası var. Bunda. Yani Sinan Ogan'ınkini çok net hatırlayamıyorum. Arkadaşlar yazarsa iyi olur. Onun daha aşağı seviyelerde. Onun da gene 10 binlerin üzerinde. Doğu Perinçek'in açıkçası konu açısından çok ciddi başarısızlık oldu. Geçen seçimde 100 bin imzayı aslında CHP'lerin desteğiyle bulmuştu. Zaten geçen seçimde çoklu aday stratejisi vardı ve CHP kitlesi herkes birbirini imzaya yönlendiriyordu. Yani şu anda yani onun yarattığı bir sinerji yok bugünlerde. Hatta yani herkes, hatta Akşener Sayın Meral Hanım da artık Temel Bey'e oy verin dedi. İşte Sinan Ogan 28 binde kalmış. Yani şimdi mesela Sinan Ogan için mesela Zafer Partisi'nden bahsediyorduk şu an. Zafer Partisi'nin desteklediği bir aday Sinan Ogan. Bakın Suriyeliler konusunda ne yayınlar yaptık değil mi Belir? Düşünsene şimdi Suriyeliler konusunda en yüksek sesle bağıran çağıran partinin adayına 2 gün geçti 28 bin imza toplandı. Yani bakarsanız günde benim takipçi sayım kadar imza toplayamıyor. Yani Zafer Partisi teknik olarak.
Evet. Peki bir öte taraftan Cumhur İttifakı'nın stratejisini nasıl buluyorsun? Onlar nasıl bir strateji izleyecekler? Nasıl bir ton tutturacaklar? Sen ne yapacaklarını düşünüyorsun? Çünkü herkes aslında şu an Erdoğan'ın bir sonraki hamlesini bekliyor. Ki işte en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılması gibi bir hamle geldi. Çok da yabana atılmayacak bir hamle. Bundan sonra ne bekliyorsun Erdoğan'dan?
Bir defa emekli maaşı konusu doğru hamle. Yani net bir şekilde doğru hamle. Çünkü yapılan zamların neticesinde hani altta kalan kesim onlar olmuşlardı. Artık az çok farkındayız ki 10 bin liranın altındaki gelirler çok düşük gelirler. Ve bunların sonucunda bayağı sıkıntı var. Cumhur İttifakı meselesinde beni şöyle söylüyorum ben. Cumhur'un bir defa bakanlarını tek tek illerden aday yaptırma düşüncesi var Tayyip Erdoğan'ın. Cumhur İttifakı aslında şunu düşünüyor, şunu sağlamaya çalışıyor. Bence. Cumhur İttifakı şunu yapmaya çalışıyor. Cumhur İttifakı bir defa muhalefetin içerisindeki farklılıkları, bölünmeleri öne çıkartmaya çalışıyor. Muhalefetin önündeki bölünmeleri öne çıkarttıktan sonra Cumhur İttifakı muhalif partilerin birbirinden ayrılmasının peşinden koşturuyor. Depremin yarattığı atmosferi kullanmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın bilmiyorum sağlığı nasıl ama depremin yarattığı atmosfer neticesinde daha az miting, seçim şarkılarının olmadığı, daha stabil bir kampanya ile beraber bu işi götürmeye çalışıyor. Bütün bunların sonunda Cumhur İttifakı ne yapabilir? Ben başarılı bir kampanya yürüttüklerini şu açı söyleyemiyorum. Ama şu açık, Yeniden Refah Partisi işbirliği tasarladı Cumhur İttifakı. O işbirliği başarısız oldu. Yeniden Refah Partisi ile yapılan işbirliğinin üzerinden açıkçası seninle beraber ayrıca geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin denemeleri ve deneme tarzları Cumhur İttifakı'nın yaklaşımını bence anlatıyordu benim. Çünkü bak Yeniden Refah Partisi ile benim açımdan şu ittifak kuruldu, kurulmaya çok yakınlaşıldı falan. Orada ben geçen gece Sayın Fatih Erbakan'ın konuşmasını dinledim. Orada çok ilginç bir şey söylüyor Fatih Erbakan. Dedi ki 23 ilde, yani bizden özellikle şunu istediler diyor. 23 ilde aday çıkartmayın. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi mesela hesap etmiş. 23 ilde vekil çıkartmalarının sınırda olduğunu görmüş. Orada birkaç bir oyun Yeniden Refah Partisi'ne gitmesindense kendilerine gelmesinin aslında onlara 23 vekil kazandırabileceğini bulmuşlar. 23 ilin kritik olduğunu. 23 ilde yani şöyle bir durum var mesela. Ya Bayburt'ta Yeniden Refah Partisi seçime girse de girmese de oradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkartacağı vekil sayısı belli. Mesela Sinop'ta Yeniden Refah Partisi seçime girse de girmese de Sinop'ta bir vekili CHP çıkartır, bir vekili AKP çıkartır. Yeniden Refah Partisi seçime girsin, girmesin, işte desteklesin, desteklemesin, Fatih Erbakan aday olsun, olmasın değişmez. Atıyorum Artvin'de aynı şekilde. Ya Bayburt'ta, Gümüşhane'de aynı şekilde. Yani Türkiye'de böyle bayağı il var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekil sayısı Erzincan'da aynı şekilde mesela. Yeniden Refah Partisi seçime girip girmemesi bir şey değiştirmez. Ama bazı iller var ki Yeniden Refah Partisi'nin seçime girip girmemesi bir şeyler değiştiriyor. Bunun için
23 il,
profesyonel
bu arada 23 il çok yüksek bir sayı değil mi AK Parti için? Yani 23 ilde bu kadar kritik durumda olması yüksek bir rakam değil mi? Bana yüksek geldi, bilmiyorum.
Şöyle düşün. Şimdi mesela Yeniden Refah Partisi'nin vekilleri yani alacağı oy diyelim %5. %5 ile siz Kocaeli, İzmit'te tek başınıza vekil çıkartamazsınız. Ama %5 Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçerse size bir vekil kazandırabilir. Orada artık bir yüzdeniz vardır. O size bir vekil kazandırabilir. Öyle bakmak lazım. Yani ya diyelim ki birçok ilde o ilde mesela Yeniden Refah Partisi'nin oyları şu an %1,5-2'ler mertebesinde. Bazı illerde Sakarya gibi, Kocaeli gibi, Yozgat gibi kimi iddialara göre Konya ama Konya'da o kadar yüksek olmadığını tahmin ediyorum. Yeniden Refah Partisi'nin ortalamasından yüksek olduğu bazı iller var. Sakarya, Kocaeli, o işte Batı Karadeniz, Doğu Marmara bölgesindeki iller vesaire. Oralarda ciddi oyu var. O ciddi oyunun olduğu yerlerde eğer girmezse Adalet ve Kalkınma Partisi'ne birer vekil kazandırabilir o illerde mesela. Yani onu söyleyebilirim. Büyük şehirlerde yine fark ettiriyor. Çünkü büyük şehirlerde %1-2 ile siz çok daha düşük oranlarla vekil çıkartabiliyorsunuz. Yani 1-2 ile çıkartmanız gene zor da öyle söyleyeyim. Yani %4 ile 5 ile falan çıkartabiliyorsunuz. Oralarda öyle bir şey değişebilir. Yani biraz o tarafları var. Yani orada illa Adalet yani Yeniden Refah'ın oyuyla direkt yani 20 vekil çıkmaz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öyle bir vekil kazanmasına vesile olur. Veyahut da kaybettirmesini engelleyebilir. Öyle söyleyelim. Yani hani belki ucundan kaybettirdiği yerler var. Biraz o tarafları var. Burada Hizbullah'la daha doğrusu Hüdapar'la bir işbirliği tartışması vardı zaten biliyorsun. Hüdapar'la yapılan tartışmanın yansımalarını gördük. Bu konuda hala ortalık biraz gergin. Büyük Birlik Partisi ile o konuda tartışmalar sürüyor. Büyük Birlik Partisi şu an sanırım ittifakla belli bir stabiliteyi oluşturdular. Yani açıkçası burada şöyle bir durum var. Bak benim daha doğrusu özür dilerim. İttifakta şöyle bir durum oluyor. Her iki taraf birbirini izleyecek. Yani iki taraf birbirini izleyecek ve ittifakın yoğunluğu ve yaygınlığı yani bu şey aday listeleri konusunda muhtemelen Cumhur İttifakı'nın aldığı karara göre Millet İttifakı'nın alacağı karar belirlenecek diye düşünüyorum. Benim de burada pusulam yerel seçimler. Yerel seçimlerin sürecinde şöyle bir şey yaşamıştık belki hatırlarsın. İlk başta hiçbir parti ittifak yapmıyordu. Sonra bir baktık ki Cumhur İttifakı MHP dedi ki büyük şehirlerde Devlet Bahçeli aday çıkartmayacağını açıkladı. Büyükşehir'de
Hı.
Devlet Bahçeli aday çıkartmayacağını açıklayınca bir anda Millet İttifakı'na tetikledi. Çünkü Devlet Bahçeli aday çıkartmayacağını açıklaması büyükşehirlerin ittifaksız kazanılamayacağı anlamına getirdi bir anda. Yani eğer Devlet Bahçeli mesela İstanbul'da aday çıkartacağını söyleseydi CHP belki ya İstanbul sırf HDP ile işbirliği yaparak kazanabilir miyim? Yani İYİ Partisiz de kazanabilir miyim diye heyecanlanabilirdi veya Ankara'da aynı şekilde. Ankara'da MHP adayı olsa ya CHP mesela belki Mansur Yavaşsız tek başıma girsem kazanabilir miyim düşüncesinde olabilirdi. %30'lar civarında bir oyla. MHP kendisi aday çıkartmayacağını söyleyince birçok büyük şehirde bir anda oy şeyi büyük şehirleri kazanma barajı %45-50'ler civarına geldi. Ya yani %45-50 civarında bir oy almadan hiçbir büyük şehir kazanamayacağınız ortaya çıktı. O ortaya çıkınca aslında hani biraz Meral Akşener şey diyor ya, mesela bu ittifak benim fikrim diyor. Doğru söylüyor. Onun fikri. Ama onu o fikre zorlayan şey de aslında MHP'nin aldığı bu karar. MHP çekilince ister istemez o Akşener'i de çekilmeye zorladı. Ve burada
Evet.
bir şekilde büyük şehirlerle CHP adaylarının toplanıldı. Şimdi burada da MHP'nin hangi illerde vekil aday göstermeyeceği çok kritik olacak diye düşünüyorum. Orada MHP ne kadar fedakarlık yapacak, ne kadar yapmayacak o birazcık ittirecek. Yani iki ittifakları birbirini tetikleyeceğini düşünüyorum burada.
Ama tabii
Yani
MHP o günkünden daha güçsüz, İyi Parti nispeten daha güçlü. Böyle de bir güç farkı var aralarında.
Doğru. Yani tartışılır. Yani bence doğru. Çünkü MHP'nin oyunu ben de şu an düşük görüyorum. Ama burada açıkçası yani MHP'nin yapacak yani hangi illerde fedakarlık yapacak falan bunlar bizi belirleyecek. Bunlar bizim sistemimizi belirleyecek diye düşünüyorum. Ve ilk defa da yani şu an şeyi görüyoruz ya Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa ya bir bakanlık pazarlıkları yaparak daha fazla sandalyeyi dağıtarak giriyor. Biraz daha kendine güvenli gözüküyor. O enteresan. Ya bu şu açıkçası bunlar şu yorumlarda doğru. 4-5 milletvekili çıkartan iller kritik oluyor. Aynen oralarda değişimler olabiliyor. Yani 2-3 vekil çıkartılan yerlerde değişim kolay olmuyor açıkçası. 4-5'ten itibaren yine fena bir şekilde kritik oluyor. Şöyle kritik oluyor benim. Vekil sayısı çok arttığı zaman yine de az çok adil dağılıyor. Yani İstanbul'da mesela vekil sayısı seçim çevrelerinde çok fazla ya. Yani İstanbul'da bir seçim çevresinde 30 küsür tane vekil seçiliyor. Orada siz bir yani %30 oy alıyorsanız vekillerin de %35-40'ını falan çıkartıyorsunuz. Ama 4-5 bu arkadaşın dediği şey çok doğru. 4-5 milletvekili çıkartan yerlerde yani %20 ile diyelim 2 vekil çıkartırken bir anda veya 1 vekil çıkartırken %30 ile 3 vekil çıkartabiliyor. Öyle çok enteresan değişimler olabiliyor. Az bir oy artışıyla bazen çok fazla değişim olabiliyor. Seçim çevresinin durumuna göre yani. Özellikle mesela İstanbul'da aldığınızı veriyorsunuz o seçim çevresine göre. Ama bu orta karar illerde böyle bir enteresan durumlar olabiliyor. Bu don sisteminin böyle enteresan şeyleri var. Yani vekil sayısı çok fazla arttığı zaman ya diyelim ki bir seçim çevresinde 40 vekil çıkıyor. O 40 vekil az çok yani yüzdelere göre ya doğru dağılmış oluyor. Yani orada çok fazla ucundan kaçırdık etkisi veya ucundan kaçan vekilin etkisi de çok az oluyor açıkçası. Yani 40 vekilden bir tanesi. Ama 4-5 vekilden bir tanesi ucundan bir partiden diğer partiye geçtiği zaman o tabii çok etkili olmuyor. Çünkü 4-5 vekilin bir tanesi diyelim ki çok az sayıda oyla kaçmış oluyor. Siz 40 vekilden bir tanesini az sayıda oyla kaçırmış olmak o kadar önemli değil. Ama 4-5 vekilden birini az sayıda oyla kaçırmış olmak tabii daha önemli nispeten oy başına vekil üzerinden baktığınız zaman.
Peki
Siyaset
şeyi
çok
merak ettim.
karmaşık oluyor bazen.
Çok karmaşık, evet. Bunu aslında iyi çalışmak lazım seçim öncesinde. Bu şehirleri falan belirlemek, yakın takip etmek lazım. Sen yapıyorsun zaten de hani ben de seninle birlikte. Şeyi
Evet.
merak ediyorum. Şimdi ben çok içindeydim ya depremin. Dışarıdan bakıldığında deprem genel olarak siyasette hani depreme yönelik nasıl bir algı oluştu? İnsanlar nasıl tepki veriyorlar ve sence siyaseti etkileyecek sonuçlar çıktı mı depremden? Yani sadece deprem bölgesi değil, deprem bölgesinde olmayan insanlar açısından gerçekten siyaseti etkileyecek bir şey çıktı mı yani orada? Onu merak ediyorum.
Ben kendi adıma biraz üzgünüm bu konuda. Çünkü birincisi ben kamuoyunun bu konuları yanlış analiz ettiğine inanan birisiyim. Yani benim net bir şöyle bir durum var. Deprem olduğu anda zaten öfke, mutsuzluk, üzgün, hüzün hepsi vardır. Bunlar yaşanır. Yıkım, bu duygular hepsi yaşanır. Ancak bu duygular politik duygular değildir. İnsani duygular olarak yaşanır diye düşünüyorum. Arkasından şu gelir depremden sonra. Arama kurtarma faaliyetleri, adrenalin, bir arada durma hissi, herkes yakınlarını arar, yalnızlık duygusu azalır. Bir anda en fakiri en zengini aynı duyguları yaşar aslında. Yani toplumsal bir yükseliş yaşanır depremden sonra, bir yerden sonra. Bu büyük felaketlerde bu hisler yaşanır. İnsanların İstanbul'da o paketleme merkezlerindeki hallerini düşünün. O sıralarda kolileri taşıyan insanlar o enerjiyle, o tutkuyla bir arada duruyorlardı. O siyasetten negatif bir duygu değildir o. İyi bir duygudur. Onu da söyleyeyim bu arada. Onun arkasından işte televizyonlarda kampanyalar yapılır. Büyük bağışlar toplanır. Herkes büyük bağışlardan bahseder. Milyarlar milyarlar feda edilir. İşte atıyorum bir tane minik kız harçlığını verir. İşte bir tane çırak yevmiyesini bağışlar deprem bölgesine. Onu görürsünüz, duygulanırsınız. Zengin bir holding sahibi işte yüksek bir meblağ bağışlar vesaire. Bunlar da bizi bir araya getirir ve insanlar yine mutlu olurlar, yine yükselirler. Orada umut olurlar, doluyor insanlar. Ve orada depremzedeler de açıkçası henüz yakınlarını tekrar kaybetmiş olmayı da tam anlamıyla hissedemeden, orada hala arama kurtarma faaliyetleri içerisinde yaşadıkları için onların da talepleri çok düşüktür. Onlar da en az şeyle tatmin olacak seviyedeler. Hani bare minimum, hani en asgariyle yaşamaktadırlar ve onları henüz şikayet etmiyorlardır. Depremzedeler de o sıralarda. Çünkü asgarinin asgarisi bir standartta yaşıyordu o sıralarda depremzedeler. Öyle söyleyeyim. Şimdi ancak daha sonrasında yavaş yavaş insanlar asgariyle yaşayamazlar. Hayatın gerçekleri var ve bir şeyler kaybetmeye başlarlar. Yaşadıkları felaketin büyüklüğü yüzlerine daha fazla vurmaya başlar. Onun arkasından yardımlar azalır ve yalnızlık artar. Ve depremin yarattığı çaresizlik hissi galip gelir. Deprem bölgesinde şu an durum bence çok daha kötü. Yani şu an deprem bölgesindeki durumu ben deprem sonrasındaki durumdan bile kötü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama şu an Türkiye kendine has yaşadığı siyasal alt üst oluş ve seçim zamanının da çok öyle bir noktaya getirildi ki ben bu konuda Devlet Bahçeli'nin bir eski siyasetçi olarak, eski deprem görmüş bir hükümet parçası bir insan olarak belli bir tecrübeyle hareket ettiğini ve Tayyip Erdoğan'ı da yönlendirdiğini düşünüyorum bu noktada. Yani bir an evvel seçime gidelim önerisinde ben de açıkçası hatırlıyorsun belki o yayında yani seçimin ertelenmesi gündemdeydi. 2024 Bülent Arınç'ın vesaire konuları vardı. Seçimi erteleyelim, Türkiye'de seçim yapamaz vesaire bunları tartıştık. Ben o sırada Tayyip Erdoğan danışmanı olsam bana Tayyip Erdoğan strateji sorsaydı ben hemen seçim yapmasını önerirdim Tayyip Erdoğan'a demiştim. Yani muhtemelen benim gibi düşünen bir stratejisti var Tayyip Erdoğan. O da hemen seçimi erken aldı yani açıkçası. Ve burada şu an kendisi açısından doğru tarihi seçmiş durumda Tayyip Erdoğan seçim için. Ve şu anda biz de deprem bölgesini ne yazık ki seçimden dolayı masa dağıldı, tekrar buluştu. Şimdi düşünün yani bu ayın başında masanın dağılmasını konuştuk. Yani tam bir ay, bir ay geçmişken depremde. 6 Şubat'tan 6 Mart oldu. 6 Mart'tan itibaren masanın dağılmasını konuştuk. Masanın dağılmasını tartıştık bir hafta. Tekrar deprem bölgesine doğru dönerken bu sefer Muharrem İnce arabada gaz pedal başladı. Onu tartışmaya başladık. Şu an imzaları konuşuyoruz. Bakın depremden sonraki ilk bir ay zaten arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle geçti. İlk bir ay. Sonrasında deprem bölgesindeki asıl trajediye odaklanmamız gereken ikinci ay ise biz o trajedinin ya odaklanmaktansa siyasete odaklandığımız aday seçimleri, kim aday olacak, ittifakın adayı kimler, ittifaklar nasıl veyahut da işte imza toplanabiliyor mu? Şu anda ben şu anda 2 gündür oturdum işte Muharrem İnce'ye atılan imzaları kontrol ediyorum. Günde 5 defa Twitter'a giriyorum. Bakıyorum Muharrem İnce'ye ne kadar imza atılmış. Fatih Erbakan ne kadar imza atılmış. İşte Sinan Oğan'a atılan imza sayısına bakıyorum. Şimdi bu normal mi? Aslında bir yandan normal ama bir yandan acı hakikaten. Yani deprem bölgesine gösterebileceğim bir ilgiyi, alakayı aslında başka tarafa gösteriyorum. Ve şu anda deprem olabileceği etkiden çok daha azını yapıyor aslında siyasete. Yani bunu söylemek lazım. Yani şu an deprem yapabileceği etkinin çok daha azını siyasete yapıyor. Çünkü Türkiye'nin şu an yaşadığı depremin boyutlarını sen benden daha iyi biliyorsun. Yani 17 Ağustos depreminden daha büyük bir şey yaşadık şu an Türkiye olarak biz. Yani
Tabii. Kaç kat daha büyük. Yani onu anlatmaya çalışmıştım işte. Savaş muhabirleri bile böyle bir şey hayatlarında görmediklerini söylüyorlar. Hani böyle bir yıkım, bu kadar büyük bir yıkım hayatlarında görmediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla yani insanların görmeden de anlaması zor. Ona da hak veriyorum ama hepimiz yani takip ettik sonuçta. Biraz insanlar unutmak da istiyor. Bu gerçekle yaşamak kolay bir şey olmadığı için biraz geride bırakmak da istiyorlar. Yani ona da tepkili değilim, şey değilim. Onu da asla yargılamıyorum. Sonuçta hayat devam ediyor bir şekilde. Orada da burada da. Ama şeyi merak ettim. Yani bu işte yalnız bırakılmışlığın, işte yardıma ulaşamamanın, işte ne bileyim bir sürü aksaklığın, bir sürü şeyin yapılmamasının acaba siyaseten bir karşılığı oldu mu diye, hani bir etkisi oldu mu diye merak ediyordum. Yani içeride var belli ki bir karşılığı ama dışarıda.
Bunu da ben sana sorayım. Şimdi birincisi deprem bölgesi itibariyle durum ne? İkincisi deprem bölgesinden de bir sağlam göç oldu aslında diğer taraflara. Yani yüz binler göç etti. Ben bunu yani şöyle bir durum var. Muhalefet tam anlamıyla verilere de ulaşamıyor. Onu da söyleyeyim. Yani mesela muhtarlara sorulmuş. Yani ne kadar insan geldi diye ikametgah alanı değiştiren falan. Bir kısım muhtar söylemiş falan. Ondan sonra kaymakamlıklar söylemeyin falan da demişler belediyelere bunları. Yani öyle bir Türkiye'de verilere de sizin erişmeniz sıkıntılı olabiliyor. Yani zor, hakikaten zor. Böyle bir enteresan durum var.
Muhtar var mıydı? Yani muhtar ne zaman geldi? O göçler muhtardan önce olan göçler kayıtta mı vesaire? Karışık, o veriyi derlemek, toparlamak zor olabilir. Yani sadece gidilen yerden değil, varılan yerden de aslında bu verileri toplamak gerekiyor.
Varılan
Biraz.
yeri muhtarlarına soruyorlar zaten. Onu
Okay,
söyleyeyim.
anladım, anladım. Bir şey daha soracağım. Bu psikolojik hava sanki şey, şu an hani Millet İttifakı'ndan yana gibi öyle bir rüzgar esiyor sanki. İşte ne bileyim Mehmet Şimşek'le görüşme, Mehmet Şimşek, Şimşek işte siyasetle ilgilenmek istemediğini açıkladı. İşte ne bileyim işte bu bahsettiğin, işte senin de bahsettiğin AK Parti aday adaylarında azalma, CHP'nin aday adaylarında artma gibi böyle psikolojik olarak bazı emareler var. Bir araya getirdiğimizde sanki Millet İttifakı'ndan yana esen bir rüzgar var gibi. Sen bunu hissediyor musun? Bu ne kadar gerçekçi? Ne diyorsun? Böyle bir şey var mı sence?
Ya şimdi şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu potansiyel 3 aday arasında en az oyu alan şey olarak aday olarak gözüküyordu. Arkasından aday olarak Kılıçdaroğlu'nun ifade edilmesi yani adayın belli olmasının getirdiği bir enerji ortaya çıktı. Orada yani anketler hesaplamadı öyle bir şey ortaya çıktı. Yani aslında halk Millet İttifakı'nı adaysızlıktan dolayı da cezalandırıyormuş. Biz bunu gördük. Onu söylemem lazım. Yani halk aslında yani orada işte Mansur Yavaş işte %60 çıkıyor. Ekrem İmamoğlu %58 çıkıyor. Kılıçdaroğlu %42 çıkıyor falan yani diyelim. İşte halk söylüyor. Ne kadar oy verirsiniz diye. Orada Kılıçdaroğlu aday oldu. Aday olduğu açıklandığı anda biraz yükseldi gerçekten de. Orada çünkü yani aslında Kılıçdaroğlu aday olmadan önce verilen o şeylerde söyleyin o yorumlarda halkın yorumlarında anketçilere aslında diğer adaylara kıyasla oy vermeye gitmem Mansur Yavaş'a kıyasla oy vermeye gitmem diyorlarmış. Yani orada biraz onu hissettim ben. Yani halk sonuçta bir anketçi size geliyor soruyor Cumhurbaşkanı aday seçimleri kime oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye soruyor. Orada diyorsunuz Mansur Yavaş. Sonra bir daha soruyor. Cumhurbaşkanı seçimi kime oy verirsin? Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Orada aslında Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu arasında bir seçim yapmıyor halkın herkes. Yani bir kısım da Mansur Yavaş'la Kılıçdaroğlu arasında seçim yapıp ona oy vermem diyor. Yani orada aslında gerçekten de Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında kalsa belki de yine Kılıçdaroğlu'na oy verecek insanlarmış demek. Yani
Evet.
orada anketin metodolojisinden kaynaklanan bir mesele var. Yani orada hatta ben bunu özellikle şunu söylemek lazım. Yani biraz Mesela anketçileri iyi yetiştirmek gerekebilir. Sahada çalışanları. Mesela bu sorularda mesela soru sırasının sürekli değişmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani orada hangi sırada sorulduğunun en azından yani 3.000 kişiye soruluyorsa 1.000 kişiye ilk Mansur Yavaş sorulmalı, 1.000 kişiye ilk Ekrem İmamoğlu sorulmalı, 1.000 kişiye ilk Kılıçdaroğlu sorulmalıymış yani. Hani orada
Evet.
öyle bir soru meselesi var. Hatta yani bir ara daha anlatırım yani. Mesela insanlara soruyorlar. Mesela hangi parti oy verirsiniz diye soruluyor vatandaşa. Bazen partilerin adı sayılarak sorulur. Bazen parti adı sayılmadan sorulur. Partilerin adı sayılmadan sorulduğu zaman kararsızım diyen çok çıkar mesela. Siz kararsızı çok çıkartmanın yolları var bu anketlerde. Yani soruyu nasıl sorduğunuz sizi kararsızlığa çok çıkar. Zaten o bazı ünlü anketçiler var. Halkın çoğu kararsız. Ya Türkiye'de halkın çoğu kararsız falan değil. Siz yani halkı kararsız seçtirecek şekilde yönlendiriyorsunuz anket sorularınızı aslında yani. Orada
Zaten bu anketlerin güvenilirliğini konuşurken aslında biraz bu sistematiğini işte soru soranları yani aslında A'dan Z'ye bütün sistemi aslında düşünerek biraz da onu konuşuyoruz. Bu anketlerin ne
ama
kadar güvenilir olduğunu.
şimdi şunu söylemek lazım. Ya burada da bana da çok güzel eleştiriler var. Eleştiriler de şöyle söyleyeyim. Yani şu anda da ya mesela İmamoğlu aday olsaydı ne olurdu? Bir de öyle baktığınız zaman başka bir sonuçla da karşılaşırsınız açıkça söylemek gerekirse. Yani bu dedikleri öbür türlü de geçerli. Ve bütün bunların sonunda zaten Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının tekrardan sisteme dahil olması, yani aday olmasa da en azından başkan yardımcısı olarak sisteme dahil olmaları bir algı yarattı yani diye düşünüyorum. Ama bütün bunlara da rağmen bugün bir ince meselesi varsa muhalefetin önünde çözmesi gereken, bunun da arkasında da bu tartışmalar yaratıyor diye düşünüyorum.
Doğru. Doğru söylüyorsun. Yani Ekrem İmamoğlu aday olsaydı bugün Muharrem İnce aday olmazdı.
Yani o çok zor değil bunu görmek. Yani çok zor değil bunu görmek. Ki belli olmaz. Ben Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani şu aşamada Kılıçdaroğlu konsolidasyonu iyi bir noktaya geldi. Yani ve özellikle bu şunu söylemek lazım. İmza meselesi somut bir mesele. Yani sonuçta diğerleri anket. Biz şu an ben bir yorum yapıyorum 10 dakikadır. İnsanlar tartışıyorlar dediklerim mesela şu an yorumlarda. Çok güzel tartışılır şeyler. Ben de cevap verebilirim hepsine. Onlar da bana cevaplar verebilir. Çok güzel tartışırız. Ama sen de bana gelsen ama şey dese ya Muharrem İnce de yani 2 günde 50 bin imza toplayabildi. Daha henüz 100 bin imzayı bile 2 günde toplayamayan birisi nasıl Türkiye'yi kazanması için 28 bin oy alması gerekiyor Muharrem İnce. 28 bin oy alması ve bu oyu saydırması gerekiyor. Şimdi 28 bin oyu saydırması gerekiyor şimdi.
Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Yani CHP ile birlikteyken CHP benim oylarıma sahip çıkması gereken işte kurumdu ve sahip çıkmadı diyor. Şimdi bu oyları kendisinin sahip çıkması gerekiyor. Hani
Yani
gerçek anlamda
çok
bir teşkilat
tutarlı değil.
olmadığı düşünülürse o açıdan da evet. Yani sence peki Muharrem İnce'nin siyasetteki yeri ne olacak bu adaylık meselesinden sonra?
Valla bilemiyorum. Bilemiyorum yani bu çok tartışılır. İnce yani bence belli noktalarda hatalar yaptı. CHP'den ayrılması hataydı. CHP'de kalsaydı, şu an İnce bir CHP'li olarak CHP'de dursaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önde noktalarda kalırdı diye düşünüyorum Muharrem İnce'nin. Şu an partisinden ayrılması Muharrem İnce'yi daha ileri bir noktaya bence götürmedi. Bu açıdan benim bakışıma göre Kemal Kılıçdaroğlu adına bir başarısızlık da hikayesi Muharrem İnce. Yani senle yaptığımız tüm yayınlarda ben İnce'ye belli bir saygıyla konuştum. İnce'nin pek yakınında olan bir insan değilim. Siyasetini sevmem, üslubuyla yakın bir insan değilim ama şöyle söyleyeyim. İnce öyle ya da böyle Türkiye'nin %30'unu oy almış birisi. Türkiye'nin %30'unu oy almış birisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iş bulması lazım. Yani İnce 2018'den beri işsiz. Şimdi Muharrem İnce'nin 2018 seçimde, Haziran seçimlerinden bu yana işsiz kalması bence yanlış. Anlatabiliyor muyum? Muharrem İnce'nin işsiz olduğu bir, yani şu an Türkiye'de her CHP'linin liyakatle orada olduğunu düşünüyoruz da Muharrem İnce'den hepsi liyakatli mi yani her pozisyondakiler? İşte atıyorum genel başkan yardımcıları, genel başkan danışmanları, işte Halk TV'deki yorumcular, belediyelerdeki pozisyonlardaki insanlar, belediye başkanları vesaire. CHP'nin etrafında bir geniş CHP halesini düşünün. Geniş muhalefet yelpazesi düşünün. O muhalefet yelpazesinde muhalefetçi iş yok. Şimdi bu biraz gerçekçi değil yani. Şimdi Muharrem İnce'nin bir işi olması gerekiyordu. Muharrem İnce'ye de o itibar sürdürülmeliydi. Çünkü benim açımdan, ben bunu başından beri söyledim. Muharrem İnce bir Ümit Özdağ değil. Yani Ümit Özdağ çünkü bizim Twitter'da yoğun olarak gördüğümüz bir insan. Halkta karşılığı bence çok daha düşüktü. Ve tanınmıyordu da. Muharrem İnce ama beğenelim beğenmeyelim. Mesela Ali Babacan'ın daha fazla tanınıyor olabilir sokağa çıktığı zaman. Yani ya Muharrem İnce çünkü sokakta tanınan bir insan. Türkiye'nin %90'ının tanıdığı bir insan. Şimdi Türkiye'nin %90'ının 95'in tanıdığı bir insandan bahsediyoruz. Bu kadar tanınan bir insanın bir kenara atmak bence hata. Yani o açıdan şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle söyleyeyim. Yani Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok tanınan isim Muharrem İnce olabilir. Yani şu an Muharrem İnce'den daha mesela Özgür Özel mi daha çok tanınıyordur? Muharrem İnce mi? Sokağa çıkalım. İnsanlar baksınlar yani. Hani böyle bir insanı bir kenara atmayan yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve zaten bu kriz olarak sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geldi. Bugün çözmeye çalışacaklar. Objektif görüşüm bu yani. Hani kendileri bilirler. Bizde böyle herkes şey diyor. İşte şöyle yorum yapıyor. İşte böyle yani. Kenan Şenanoğlu'nun şunu söyleyeyim. Biraz bunu çok katılmıyor bu Kenan Şenanoğlu yorumuna. Ya. Muharrem İnce 30 milyon, yani %30 oy aldı. Fotoğrafının altında mühür vurdu Türk halkının %30'u. Çok kolay bir şey değil bu. Yani bugün önümüzde seçimler var. %1 oy alan partilere ne kadar itibar gösteriliyor? Onu görmek lazım. Yani ben olsam ben siyaseti böyle yapardım. Tayyip Erdoğan bakın şu anda Ramazan ayının başındayız. Mesela bu seçim tarihini Tayyip Erdoğan oturdu. Hac mevsiminden önce olsun. Ramazan ayının şu an seçime 50 gün kaldı. Bu 50 gün 30'u Ramazan ayı içerisinde geçecek. Yani Recep Tayyip Erdoğan bazı şeylere dikkat ediyor bakın. Yani karşınızdaki lider böyle nüansların farkında. Yani şu an 50 günün 30'u doğayla geçecek. Öyle düşünün. Ve ondan sonra seçime Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan girecekler. Yani dindarları temsil eden bir parti. Ya Türk halkının %80-90'ı öyle ya da böyle hayatında bir defa oruç tuttu. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Tayyip Erdoğan bunları düşünüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan 1994'te yine böyle bir Ramazan sonunda belediye başkanı. Ramazan ayındaydı galiba hatta o zamanki seçimler. 94'te İstanbul Belediye Başkanı seçimleri de Tayyip Erdoğan Ramazan'a denk gelmişti. Ya Tayyip Erdoğan bunları düşünen bir insan. Yani kendisi Ramazan ayı ne zaman, seçimleri neye göre yapalım falan. Karşısındaki kesimin böyle Muharrem İnce'yi bir kenara atalım, onu bir tarafa atalım, bunu bir yere fırlatalım falan. Bu kadar lüksü olmadığını düşünüyorum ben. Demografiye baktığım zaman Türkiye'de ben bu kadar bir lüks olduğunu düşünüyorum. Ben liberal bir insanım. Benim Muharrem İnce çok yakınımda olan birisi değil, onu söyleyeyim. Yani çok da yakın da değilim ama demografiye bakıyorum. Kolay değil. Yani aynı şekilde şu an Türkiye'deki Kemalistler de Kürtleri yadsıyamazdı. Açık net. Yani şu anda HDP'nin aday göstermemesi mesela onu da sormuştu. Ben atladım. Ben atladım. Ama şöyle söyleyeyim. HDP'nin aday göstermemesi muhalefetin en temel stratejik elindeki güç. Açık konuşalım. Yani HDP'siz hiçbir şey yapamazsınız. Şu an demografi belli. Yani. Elinizdeki vatandaş yelpazesi bunlardan ibaret. Halk buysa bu halkla siyaset yapmak zorundayız. Ben bunu Muharrem İnce bağlamında da, HDP bağlamında da, Kürtler bağlamında da yadsınmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ve bunun da elimizdeki olanla siyaseti konuşmamız gerekiyor. Yani olması gerekenler evet başka yerlerde tartışılır. Bizim Daktilo'da çok teorik yazılar var. Bunlar tartışılabilir. Ben o teorik tarafında çok değilim işin açıkçası. Burada daha avam sohbetler yapıyoruz beraberce belki de. Benim biraz seviyeyi yükselse de ne yapalım? Biraz
Tamam, artık
aynı.
ama ince konusunu kapatıyorum.
Sağ ol. Sağ ol.
Bence evet, söylediğin mantığı bence izleyicilerimiz de anladılar. Yani çok kritik bir seçim olduğunu özetle ve yani herhangi bir avantaja dönüştürülecek bir şeyin kaybedilemeyeceğini söylüyorsun aslında. Özetle bunu söylüyorsun. Yani en ufak bir işte ittifaka yarayacak bir şeyin bile göz ardı edilemeyeceğini söylüyorsun. Ve evet, yani siyaset nasıl yapılır, işte nelere dikkat edilir, burada dengeler nasıl korunur, biraz da ondan bahsediyorsun. Peki benim başka sorum yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim de eklemek istediğim çok özel bir şey yok. İzleyicilerin öyle enteresan sorusu varsa onlara cevap verebiliriz.
Onlara
Valla
baktım ama
seçim süreci
atladığım bir şey yok galiba.
yani bence HDP'yi iyi izlemek gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. HDP tarafında iki gelişmeler önemli olacak. HDP'nin aday çıkartmaması çok önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm adaylık hikayesini aslında biraz o taraf belirledi. HDP'nin duruşu çok önemli oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP yan yana geldiği zaman %40'a yakın bir oydan bahsediyoruz. Ve bu az bir oy değil. Ve burada bu siyaseti görmek gerekiyor diye düşünüyorum. HDP ile TİP arasındaki ilişkide de benim oradaki analizim birazcık da HDP tarafından yana, biraz tipliler bana kızarlar. Şimdi korkuyorum onlardan, sosyal medyada linç falan edilebilirim. Ona ekleyeyim bir noktada. Yani biraz daha HDP'leri haklı görüyor. Çünkü HDP listelerinden Türk solcularına gayet bonkörce yer verdi. Ve bonkörce yer vermeye devam etmek konusunda HDP'nin de çok bir çekincesi olduğunu görmüyorum. Ve şöyle, HDP'nin de çekincesi olduğunu görmüyor ve HDP şey yapıyor burada, HDP böyle tavırdayken de tipin evet kendisini görmek istemesini, kendisini ölçmek istemesini, kendisini takmak istemesini anlıyorum ama yani elde o kadar imkan yok yani. Şu an seçimler çok kritik yani ve önümüzde de yani vekil sayıları da çok kritik durumda. Bu kadar gergin ortamda pek ona yerimiz yok diye düşünüyorum kendi adıma ama sonuçta siyaset her parti kendi bilir. Neticede herkesin kendi kararı diye düşünüyorum. Bir ara otururuz bu tipteki yükselişi falan da konuşuruz diye umuyorum. Keşke vakit olsa. Bunun yanında şunu eklemek lazım. Yani yeniden Refah Partisi'ne dair de şunu eklemem gerekiyor. Gerçekten kadın hakları, LGBT hakları konusunda alttan gelen biraz korkutucu bir gerici hareket var. Konya'da yaşananlar, o Selin Ciğerci'nin açtığı güzellik salonuna olan tepki, bunlar tehlikeli hareketler. Çünkü Türkiye'de bakın dikkat edin, yani işte LGBT hareketi genelde nasıl işte genel ahlaksızlık tırnak içinde vesilesiyle şeytanlaştırılıyordu, kriminalleştiriliyordu. Burada gayet güzellik salonu açılmış, vergi veren dükkanı protesto ettiği insan. Yani şu an bu şöyle bir şey var. Artık ahlaksızlık falan da değil. Yani varlıklarına bir karşı saldırı gördük şu an Konya'da. Bence bu önemli. Yani ben bunu not ettim. Yani bu normal bir şey değil yani. Sonuçta evet şu an biz transların belli sokaklarda nasıl sürüldüklerini biliyoruz. Zamanında Eskişehir'e trenle falan götürüldüklerini, bırakıldıklarını, nasıl işkenceler gördüklerini biliyoruz. Ama Konya'da yaşanan şey o da değildi. Yani seks işçileri değil, seks işçisi olmayanlara da artık aktif ve yoğun ve açıktan ve politikleşen bir tepki var.
Zaten
Bu...
seks işçisi olmaması çok istisnai bir durum. Ama
Evet.
senin ciğerci dediğimizde tamam bir Bülent Ersoy o kadar olmasa da hani toplumda sonuçta kendini yer edinmiş, bir ün edinmiş, işte tanınan, işte çeşitli yerlerde hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan, etkinliklere katılan bir figür haline gelmiş birinden bahsediyoruz. Yani bunu başarmak da trans bir birey olarak bunu başarmak da zaten çok zor bir durum. Ve yani bunları aşıp oraya gelmek de çok zor bir durum. Ve oraya geldikten sonra bunun olmasını daha ağır bir müdahale olarak görüyorsun sen. Senin
Tabii. Yani
ciğerciye yapılmasını ekstra ağır olarak görüyorsun.
evet ekstra ağır olarak görüyorum derken şunu söyleyeyim. Yani tabii ki trans seksist yaşadıkları daha değersiz kılmaz. Ben toplumsal olarak toplumun daha siyasal bir gericiliği içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani daha öncesinde trans diyelim seks işçilerin yaşadıkları şeyler bir tık daha refleksifti. Şu an belli bir grup insanın bir güzellik salonu önünde toplanması, Ya sokaktan geçerken gördüğü bir transa küfretmekten daha başka bir şey şu anda. Yani şu an
Ya
artık
kolektif bir linçten bahsediyorsun ve dolayısıyla daha şey olduğunu söylüyorsun.
yani biraz tehlikeli görüyorum ve şu anda ya 62-84'lü tartıştık açıkçası. Biz oturduk. 62-80 Özlem Zengin 62-84 tartışıldı Türkiye'de. Yani sen tabii ki deprem bölgesindeydin. Esasen senin konu tabii. Ama ya İstanbul Sözleşmesi'yle başladı. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden sonra hatırlıyorsan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na geldiği gün biz yayın yapıyorduk. Sen bana mesaj attın. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olması kadın hareketi açısından çok kritiktir dedi. Senin o mesajını ben söylemiştim ve Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olması demek çünkü çocuğun rızası var. Sözüyle anılan bir bakan Bekir Bozdağ Adalet Bakanı oldu. Ve şimdi Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'nı biz bu kadın hareketindeki potansiyel riskler üzerinden değerlendirdik o yayınların arkasında senin de bize yönlendirmenle. Şu anda 62-80'lere de geldik onu. Yani eğer seçim kazanılırsa da şu gözüküyor 62-84 nafaka ve özellikle bu çocuğun rızası tartışması üzerinden çocuk yaşta evlilikler bu üç konu belli bir grubun ajandası olarak önümüzde duruyor ve bunlara karşı direnilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Valla yani sen bunu baştan beri söylüyordun. Zaten Özlem Zengin'in işte geçen haftaki konuşması, hafta sonu yaptığı konuşma da önemliydi bence. Ben tehdit ediliyorum diye. Yani aslında Özlem Zengin'in bunu dile getirmesi şu açıdan önemli. Yani biz AK Partili kadınlar olarak hani bu partiye oy vermek istiyoruz ama bu parti bu seçimi kazanmak için aslında bir anlamda bizim varlığımıza yönelik bir hani varlığımızı tehdit edecek bir adım atmayı göze almış durumda yalnızlığından bahsediyor aslında. Hani ve bunu AK Partili olan kadınlar aslında ne kadar dile getirebiliyorlar, gerçekten bu endişeleri ne kadar paylaşabiliyorlar bilmiyorum. Ve orada güzel bir dayanışma da oldu sonrasında. İnsanlar yanında olduğunu söyledi Özlem Zengin'e. Yani orada çok birikmiş bir öfke var. Hani bu öfke şey gibi kadınlardan bütün liberal kültürün, değişen kültürün, yeni çağın işte woke'ların her şeyin acısını işte kadınlardan, LGBT'lerden çıkarmak isteyen, işte political correctness'ın acısını çıkarmak isteyen, bütün bunların hesabını onlardan sormak isteyen bir öfke var. Zaten bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da görülen bir öfke. İşte incel kültür dediğimiz bu kültür. Dolayısıyla o aşağıda katılıyorum söylediğine, kaynamaya devam ediyor ve onu hani fişekleyen şeyler çok daha büyümesine neden olabilir. Ama öte yandan da yani bu eskisi gibi görünmüyor. Farkında mısın? Yani 6.284 dendiğinde herkes biraz duruyor artık. Yani en şey bile, en uçtaki insan. Ya ben Fatih Erbakan'ın konuşmasında da bunu gördüm. Yani biz işte 6.284'de kadınların işte korunmasına karşı değiliz. Ama işte bu yasada şöyle şöyle hükümler var. Bu işte şiddeti daha da arttırıyor. Bakın bu yasadan sonra cinayetler artmış gibi. Yani artık mesela dünyada da böyle bir eğilim var. Yani kürtaja karşı duruşlarında şunu diyorlar, yani kadının yeri evdir demiyorlar, kadın çocukları olsa da çalışabilir diyorlar. Yani bütün dünyada aslında bir dönüşüm var kadın hakları lehine, ama kadın haklarına karşı olan da bile var, onu demeye çalışıyorum. Ve bu argümanlarına yansıyor. Ben genel olarak Türkiye'de bu konuda bilincin, yani bir 10 sene öncesini düşünüyorum. 10 sene öncesine göre hem haberlerde yer alışı, insanların bu konuyu ele alışında epey bir yol kat edildiğini düşünüyorum. O yüzden de hem çok hayati bir mesele, hem de bir yandan bence artık başka bir toplumuz bu konuda. Ona da biraz güveniyorum. Bilmiyorum ne kadar haklıyım ama biraz da öyle bir güvence hissediyorum bir kadın olarak. Bilmiyorum.
Ben de katılıyorum sana açıkçası. Yani daha ayrıntılarında başka yayınlarda da konuşuruz bu konu. Dediğin gibi insanlar boşanan tanıdıklarının, eve geç gelen oğullarının açıkçası gidip böyle barlarda dolaşan işte çocuklarının falan bedenini kadınlardan alıyorlar. Öyle bir durum var şu anda. Ailelerinde gördükleri, annelerinin babalarının ailelerinin kurulamadığını görüyor insanlar. Ve bunun bedelini kadınlardan çıkartmaya çalışıyorlar. Yaşanan o. Şu an yoksa zor yani açık. Ve dışarıda gördükleri şeylerde zaten bir de dışarıda gördükleri bu LGBT hareketine bir tepki var. Bu da ondan aslında. Ve de içeriden gördükleri de bedel yani olayı sırtlanması gereken de kadın diye düşün. Yani ailede sorun var. O zaman kadın görev alsın, aileyi düzelsin. Tamam ailede sorun var eyvallah. O doğru yani. Ama o sadece kadının çözeceği bir şey değil. Oradaki erkeklerin de çözmesi gereken bir şeyler var. Herkesin beraber eğer ailede bir sorun varsa, bugünün şartlarında o ideallerindeki aile kurulamıyorsa bugüne dair bir ailenin kurulması gerekir belki de. Onu düşünmeleri lazım. Onu kurmaları gerekiyor. Bugünün muhafazakarlığını kurmaları gerekiyor. Bugünün maddi şartlarında. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'daki şu kiraların o yaşandığı ortamda nasıl aile kurulacak? Hani aile tabii ki zorlar olur. Yani şu an çok rahat bir şekilde. Ve hatta Türkiye'de az çok markete giden birisi ailenin neden zorda olduğunu görür. Çok zor değil bunun ailenin zorluğunu görmek. Şu maddi şartlar altında modern bir aile nasıl var olabilir? Hatta modern muhafazakar bir aile nasıl var olabilir? Düşünmek lazım. İnsanlar TOKİ'lerde yaşıyorlar. TOKİ'ler çok modern yapılar sonuçta. Arkasında modern bir akıl var. O modern akılın yarattığı binalarda modern olmayan bir hayat da kolay ortaya çıkmıyor. O kolay sürdürülemiyor. Neticede her depremde sınanıyoruz. Öyle ya da böyle. Yani hem binalarımız sınanıyor, hem ilişkilerimiz sınanıyor. Zaman geçtikçe tekrar sınanıyoruz. Tekrar yılların testiyle, zamanın testiyle maruz kalıyoruz. Ki biz o testi geçemiyoruz ne yazık ki. Kolay değil.
Peki İlkan, çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Haftaya umuyorum tekrar birlikte olacağız. Hatta belki bir konuğumuzla birlikte olacağız diyeyim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Yaşasın.